Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bir takım şirket ve firmaların anlaştıkları bankalarla çalışanlarına maaş ödüyor. Anlaşma yapılan bankalar şirkete her işçi adına promosyon adı altında 300-500 lira gibi bir para ödüyor 6 aylık veya 1 yıllık dönemlerde. Bu faiz kapsamına giriyor mu diye sormuş. Bu soru tabii zaman zaman soruluyor. Şimdi banka tabii burada bir hizmet üretiyor. O maaşın bir muhtemet muhasebeci yoluyla ödenmesi yerine bankalarda bu maaşlar ödenmiş, bankalar ile ödenmiş olsun diye bir tedbir alındı son yıllarda. Bankalar yoluyla ödemesi tercih ediliyor. Fakat bu arada banka tabii ki bir şekilde bu maaşların toplam parasından istifade ediyor. Yani herkes aynı günde çekmediği için, çekemediği için ya da biraz da bankamatikle bir kısmını çekip diğerini daha sonra günlere bıraktığı için bir para hareketi oluyor banka hesaplarında. Ve banka memnun kaldığı için bu işten promosyon adı altında maaşını oradan alanlara bir para veriyor. 300 lira, 500 lira neyse 6 aylık veya 1 yıllık fazla para veriyor. Şimdi burada bunu fert olarak, memur veya işçi olarak düşündüğümüz zaman işçi veya memur bankada böyle bir anlaşma yapmıyor. Sadece maaşını o bankadan alacağını biliyor ve memursa ayın 15'inde saat 9'da gittiği zaman maaşın tamamı hesabında hazır oluyor. Hatta bir gece önce 12'de hesabına girse şifreyle parasının yattığını görüyor. Ve isterse onu faizsiz bir bankaya oradan havale yapma imkanı bile oluyor. Böyle yapan olduğu için, bana ulaştığı için meseleyi biliyorum. Dolayısıyla kısaca bu para bir gün önce gece yarısından itibaren onun tasarrufuna geçiyor. İstediği zaman bunu çekebiliyor. Öyle olunca da bunu ben bankaya kullandırırım. Banka bundan istifade eder. Benim maaşımdan da. Ve buna karşılık bana işte 6 ayda bir 400 lira, 300 lira para öder diye bir sözleşme yaparsa o zaman faiz tanımına uyabilir. Fakat bunu söylediğimiz gibi gününde çekmek isterse bu para onun tasarrufundadır. Her an çekebilir. Çekmiyorsa, çekemiyorsa kendi meselesi. 2-3 gün neyse bankaya kullandırıyorsa o kişinin kendi meselesidir. Ama para onun hesabında karz olarak yatıyor. İstediği zaman onu çekebilir. Faizli bir sözleşme yapmadığı için bankayla bu promosyona faiz demek doğru değil. Yani bu duruma göre promosyon alınabilir. Buna ihtiyaç duyan kendisine de harcayabilir. Veya bir fakire de verebilir. Yani bunu faiz olarak nitelendirmek doğru değil. İşte bazıları bankanın efendim havuzunda genelde faiz hareketleri olduğu için faizli bir yerden ödeme yapılıyor diye yorum yapıyor ama bankaların faize girmeyen bir hayli gelirler de var bildiğimiz gibi. İşte havale ücretleri, fatura fiş vesaire ödemeleri yoluyla hizmet bedelleri, komisyonlar falan var aldıkları. Birçok kredilerin dağıtılması, toplanması konusunda aracılık ederek komisyon aldıkları var. Bütün bunlar faiz kapsamı dışında havuza bir takım getiriler de sağlıyor. Yani havuzdaki ödenen her paranın faizden ibaret olduğunu, faiz olduğunu söylemek de doğru değil. Faizsiz bir takım muamellerin paraları da o havuza akabiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kredi kartlarındaki murabaha kartı diye bir karttan söz ediliyor. Bu kart nasıl bir karttır? Bunun kullanılması caiz midir diye sormuş. Şimdi murabaha kartı aslında bizim elimizdeki kart alışveriş yaparken mesela şöyle diyelim. 100 liralık bir ürün aldık bir marketten kredi kartıyla. Bunu biz tek çekim olarak yaptığımız zaman dolayısıyla o bankayla bizim aramızda eğer murabaha kart niteliğindeyse ertesi gün biz hemen market olarak bunun bedelini alacaksak saat 9'da gittiğimiz zaman bizim hesabımızda o para hazır olacaksa o zaman peşin parayla biz o 100 liralık ürünü satın aldık. Tabii bankanın verdiği yetkiye dayanarak bunu yaptık ve dolayısıyla tabii daha sonra biz ekstra geldiği zaman belki 20 gün sonra ödeme yapacağız müşteri olarak. O arada vekil sıfatıyla banka bu yetkiye dayanarak alışverişi yapmış oldu. Ve biz 20 gün sonra kendimize ait bu borcu ödediğimiz zaman peşin ve vadeli alış muamelesi meydana gelmiş oluyor. Yani mal peşin olarak satılmış ve vadeliye çevrilmiş. 20 gün sonra parası ödenmek üzere vadeliye çevrilmiş oluyor. Banka bu yetkiyi kısaca kredi kartı ya da murabaha kartı yazılımına işlemiş oluyor. Ve kartın işleyişi o şekilde cereyan ediyor. Yani peşin alıp vadeli satma yoluyla bir malı caiz diyoruz bildiğimiz gibi. Yani burada murabaha yapma yoluyla. Yani bu 100 liralık ürün peşin alınıyor ama 20 gün sonra ödenecekse bu sefer üzerine onun işte 5 lira, 7 lira neyse 5 lira bir vade farkı ekliyor sistem. Bunu öderken 105 lira olarak tabii ki bizden kesilmiş olacak. Yani bu şekilde işlem yapılırken zaten 105 lira olarak görünüyor. Bu %5'lik kısma faiz demek doğru değil. Bir mal alım satımından meydana gelen bir fark olarak değerlendirme imkanı alıyor. Yani murabaha dediğimiz peşin alıp vadeli satma yoluyla bankanın verdiği yetkiye dayanarak işlemler yapılıyorsa ve bu sisteme de işlenmiş yazılım programla işlenmiş durumdaysa murabaha kartı olarak bazı kartlara değerlendirme imkanı var. Vadeli olanlarda da 6 ay vadeli dendiği zaman peşin fiyatı 100 lira, 6 ay vadeli olduğu zaman diyelim ona 10 lira para ekleniyor mesela veya 8 lira hizmet bedeli olarak, hizmet bedeli yanında daha doğrusu vade farkı olarak ekleniyor. Bu mal peşin alırsan, peşin para ödersen 100 lira, 6 ay vadeli alacaksan 110 lira gibi mesela veya 108 lira gibi bir şey varsa orta yerde, vadeli fiyat varsa biz vadeli fiyatı tercih etmiş oluyoruz. Vadeli fiyat üzerine alışveriş gerçekleşmiş oluyor. Yani bizim karsız olarak yaptığımız alışverişlerde de zaten peşin fiyatı görüyoruz. 6 ay vadeli fiyat görülüyor. 12 ay vadeli ise listede bu fiyatlar da görünüyor. Tercihimizi yapıyoruz sonunda. İmam Serasi diyor ki, 2-3 çeşit fiyat varsa orta yerde konuşulan, sonunda ahir kirama bakılır diyor. En son satıcı ile alıcı hangi fiyat üzerinde anlaşmışlarsa o esas alınır. Bir önceki konuşmalar lav kabul edilir diyor. İşte 3 ay vadeli olsa şöyle olurdu, 6 ay vadeli olsa böyle olurdu. 1 yıl vadeli olsaydı şu fiyat olurdu gibi konuşmalar lav kabul edilir. En son 12 ay taksitle bu malı ben kabul ettim dediyse müşteri, satıcı da bunu kabullendiyse o esas alınır ve diğerleri geçerliliğini kaybeder diyor. İşte bu esasa dayanarak en son onayladığımız, yapmak istediğimiz alışveriş hangi vade ise o vadeyi kesinleştirdiğimiz zaman alışveriş onun üzerinden gerçekleşmiş oluyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bireysel emeklilik caiz midir? Bunu faiz karışıp karışmadığını nereden anlayacağız diye sormuş. Şimdi bireysel emeklilik sistemi bildiğimiz gibi 10 yıl süreyle bir para ödüyoruz. Bir havuza bizim adımıza tasarruflar işleniyor. Ve bunun 1/4 bir kadarını da hazine katkı olarak, yardım olarak ilave ediyor. Yani tasarrufa teşvik amacıyla böyle bir sistemi başlattılar. Şöyle diyelim, mesela 400 lirayla girdiysek her ay 400 lira havuza, bireysel emeklilik havuzuna ödenmek üzere o sistemi kabul ettiysek bunun %20'si ne eder? 100 lira eder. 100 lira da hazineden katkı başlıyor belli süreden sonra ve 500 lira bizim hesabımıza para girmeye başlıyor. 10 yıl süreyle bu böyle devam ediyor. 10 yıl süreyle hep 4'er 100 bin ödedik. 100 lira da hazineden ödendi diyelim de kamu tarafından ve bir rakam toplam olarak meydana geldi. 10 yıl sonra ödeme bitiyor. Ondan sonra 56 yaşına girinceye kadar bu havuzda para işletiliyor. nerenin bireysel emeklilik sistemi ise, tabii faizli bankaysa bu sefer acaba faiz yerlerde mi nemalandırıyor tabii sorusu akla geliyor. Yani faizsiz bankaların, katılım bankalarının bireysel emeklilik havuzuysa bu defa faizsiz yerlerde nemalandırılması söz konusu olabiliyor. Kontrollü şekilde. O zaman 56 yaşına girdiğimizde tabii bu biriken para daha önceden diyelim 50 bin lirayken 70-80 bin lira, 100 bin liraya çıkmış 56 yaşına girinceye kadar. Bu parayı istersek biz tamamını peşin alabiliyoruz. Ya da emekli maaşı gibi aylara, yıllara bölünsün diyoruz. Tahmini yaşayabileceğimiz bir dönemi işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi neyi öneriyorsak o öneriye göre bir hesaplama yapılıyor ve aylık maaş bağlanıyor. Emekli maaşı diyelim ona biz. İşte ayda 1000 lira mı olsun, 1500 lira mı olsun, 1250 lira mı? Rakamın o şeyine göre, büyüklüğüne göre bir hesaplama yapılıyor ve emekli maaşı olarak bağlanırsa da aydan aya maaşımızı almaya devam ediyoruz. Geride kalan maaşın dışındaki yine işletiliyor. Havuzda işletiliyor ve yine üreme, çoğalma devam edebiliyor. Meşru şekilde işletiliyorsa havuz, buna biz caiz diyoruz. İşte böyle bir bireysel emeklilik havuzu adı altında şu anda bireysel emeklilik sistemi tarzında yani yüz binlerce belki kişi bu havuzlara dahil oldu. Bu ödemeler yapılıyor. Hazineden de katkılar devam ediyor. Ve 56 yaşına girdikçe bu havuzların sahibi olan yatırımları yapan kimseler bunlardan gün geldiğinde istifade edecekler. Yani kısaca bunun eğer faizli yerlerden nemalandırılmıyorsa, havuzun işletilmesi kontrollü ise, İslami ölçülere göre işletiliyorsa caizdir, girilebilir diyoruz. Buna başka emekli olan da girebilir aslında. Yani memur bir sisteme girse, ikinci emekliyim olsun diye girebilir. Hanımını dahil edebilir, kızını dahil edebilir, annesini dahil edebilir. Yani dolayısıyla bireysel emeklilik sistemi söylediğimiz gibi eğer İslami ölçülere göre işletiliyorsa bundan faizli bir sakınca söz konusu olmaz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kredi çekerek alınan bir malda alıcı ve satıcının durumu nedir? Haram mıdır? Zorunlu durumlarda bir karşılığı var mıdır diye sormuş. Yani zorunlu durumda kalınırsa değişiklik olur mu diye sormuş. Hükümde değişiklik olur mu? Şimdi kredi çekerek alınan bir mal, faizli kredi tabii kastediliyor burada. Mal alınmış, ödemeler yapılmış falan, faizli kredi konusu kapanmış. Ama faizle aldık krediyi, onunla ev aldık ya da araba aldık. Buna biniyoruz. Evse evde oturuyoruz. Ama reel faiz anlamında bir ödeme de yaptık karşı tarafa. Acaba bu faiz haramlığını biz nasıl telafi edebiliriz? Bunun duası mı var? Tevbe mi edeceğiz? Pişmanlık mı duyacağız? Evi mi satacağız? Geri mi vereceğiz mesela? Bir çözüm üretmek istediğimiz zaman tabii ki olan olmuş, evi almışız. Bunun yerine ödediğimiz faizler acaba ne kadar? Reel faizi kastediyoruz. Enflasyon düştükten sonra reel faiz kısmını hesaplatabilirsek, hesaplattık. Diyelim toplam 5 bin lira çıktı mesela. 150 bin lira ya da 180 bin liralık, 150 bin liralık bir evde reel faiz olarak 5 bin lira ödemiş durumdayız hesaplama sonucunda. Biz imkanımız el verdiği bir zamanda bu 5 bin lirayı fakirlere dağıtıyoruz mesela. Ve pişmanlığımız da var zaten, olan olmuş. Yani bu gibi mali konularda tasadduk ederek fakir fukaraya bir takım yardımlar yaparak telafi yoluna gidilmelidir. Çünkü İmam-ı Serasi ve bir takım alimler, diğer işte Cassas'ta şeyde de var, bazı alimler şunu söylüyorlar. Bir kimse mesela kumardan büyük para kazanmış diyelim. Daha önce fakir durumdayken bir kumarda, bir çekiliş, yılbaşı çekiliş falan da olabilir. Kumara giren bir konuda çok büyük bir para çıkmış kendisine ve bununla bir mal almış mesela. Tamamı yalnız kumar parasıyla alınmış. Kendine ait helalından sayılan hiçbir para yok. Dolayısıyla bu arada da bunun hükmünü sormuş, etmiş ve bunun kesin haram olduğunu söylemiş birileri. Bu kumardan gelen paradır. Bununla alınan bu malın tamamı sana caiz değildir gibi sözler söylenmiş. Bunu ne yapmak gerekir diye İmam-ı Serasi değerlendirdiği zaman bunu diyor olduğu gibi elinden çıkarması lazım. Fakirlere dağıtması gerekir diyor. Geri verebiliyorsa, kumarda şahıstan kazanıldıysa geri veriliyor şahsa. Tevbenin bir şekli. Geri verilme imkanı yoksa dolayısıyla bunu fakirlere tasadduk etmek akla geliyor şeklinde. Sadece günlük yiyecek kadar kendisine ayırır. İyice ortada kalmamak için. Diğer elden çıkarır. Hesaplama sonucunda yarısı haram olduğu belliyse yarısını fakirlere dağıtır. Dörtte birinin haram olduğunu kesin hesapladıysa dörtte birini fakirlere dağıtması gerekir diye değerlendirme yapılmış. Yani kesin hesaplama sonucunda haram kısmı şu kadardır denebiliyorsa o kısmın tasadduk edilmesi, fakirlere dağıtılması istenmiş. Yani sadece ben tevbe edeyim, bu malı ben kullanayım, edeyim, tevbe ederek günahlarımı affederim, ettiririm demek yerine elimizin altındaki caiz olmayan, işte bu mesela rişvet olabilir. Birisi yüklü rişvet almış bir yerden, haksız yere veya gasp etmiş, hırsızlık yapmış. Başkasının evine girmiş veya mağazasına, kasasını soymuş. Efendim 10 milyon lira oradan para temin etmiş ve bununla bir ticaret kurmuş mesela. Tamamen gasp yolu, hırsızlık yoluyla elde edilen bir para var ortada mesela. Şimdi bunu mağdur ettiği insanlar var. Kasasını soymuş başkasının. Kendisi bir iş yeri kurmuş, açmış. Haramdan olduğu belli mesela. Ben tevbe edeyim ondan sonra ne olur? Allah'a gözyaşı içinde yalvarayım. Affedilir. Ben de zengin olarak bu iş yerini sürdürürüm demek yerine bunun tevbesi elindeki o malı bir defa sahibine iade etmek. Sahibi belliyse bir defa. Ki verdiğimiz örnekte sahibi belli. Rişvetin kimden alındığı belli. Çalıntı malsa kimden alındığı, çalındığı belli. Bunun geri sahibine iade edilmesi asıl oluyor. Bu yüzden bu gibi durumlarda hak sahibi kimse kul hakkını o hak sahibine iade etmek asıl oluyor. Yoksa onu fakirlere tasadduk edeyim dediğimiz zaman bu defa mağdur olan aile. Tabii ona nasıl iade, o ayrı bir konu. İadeyi nasıl yaparız? Direkt olarak ona giderek mi yaparız? Başka türlü aracılar mı sokarız? Onun iadesi habersizce ona iade mi ederiz? Nasıl olabilecekse onun yolları tabii ki aranır. Arandığı zaman da karşı tarafında belli anlayışlı durumları olabilir. Mesela birisi geçenlerde, erken 2-3 yıl önceki bir dönemdeydi. İthalat yap, buradan ihracat yapıyor. Birkaç tır mal göndermiş. Fakat son anda tırın birisi çıkarılamamış, eksik kalmış kısaca. Galiba 45 bin euro gibi tutan bir tır mal gönderilememiş. Diğerleri gönderilmiş, kaç tır gittiyse. Fakat karşı taraf hepsi geldi düşüncesiyle ilk anlaşmalarına göre ödeme yapmış beri firmaya. 45 bin euro fazla ödendiği belli. Şimdi bana sordu, hocam diyor bu 45 bin euroyu ben nerelere harcayabilirim? Kendi aileme harcamak istemiyorum diyor. İçimden gelmiyor. Bunu hayır yerlerine diyor. Bir yerlere vermek istiyorum. Nerelere verebilirim diye soruyor. Efendim üstelik diyor bu şey bir gayrimüslim firma diyor. Hristiyanların bir firması. Oradan geldi bu para gibi şeyler de söyleyince ben o zaman bu daha da önem kazanıyor dedim. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle zimmet ehlinin, yani kitabın herhangi bir hakkını yiyerek benim huzuruma gelmeyin ahiret günü. Aksi halde yakınızda yapışır, onun hakkını sizden alır, ona veririm buyuruyor bir hadis-i şerifte. Bu daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla dedim bu 45 bin euroyu kimseye bir yere harcayamazsınız. Tekrar o firmayı iade etmeniz lazım. Hemen dedim firmayı arayın. Böyle böyle onlar farkında değilmiş karşı taraf hesap yanlışlığının. Ben 45 bin euro bir fazlalık hesaplamada görüyorum. Hesapları gözden geçirin diye kendilerini uyarın. Zaten bu yanlışlık anlaşılacaktır. O firmaya bunu iade edin. Bunu yaparsanız dedim. Sizin bu dürüstlüğünüz sebebiyle karşı taraf farkında olmadığı halde 45 bin euroyu gözden çıkararak geri verebilmeniz güven meydana getirir ve daha sonraki ticaretiniz daha da bereketlenir dedim. Tamam hocam öyle yapayım dedim. Şimdi dolayısıyla buna benzer kul hakları söz konusuysa kul haklarının yerine verilmesi, hak sahibi kimse ona verilmesi asıl oluyor. Tabii ileride yarın kıyamet gününde özellikle kul hakkı konusunda kimse kimsenin gözyaşına bakmaz. Akrabalık da orada işe yaramaz. Yani kim kimden alacak bulabilirse yarın kıyamet günü herkes dara düştüğü için alabildiğini almaya çalışacak. Kimse kimseye merhamet etmeyecek. Çünkü ayet-i kerimelerde bu açıkça ifade buyurur. Mesela nesebullah yemeye yefirul merm nahi ve ümmihi ebi ve sahibeti ve beni ayet-i kerimelerinde o gün yani o kıyamet gününde yemeye yefirul nahi kişi kardeşinden kaçacak gördüğü zaman acaba benden bir hak ister mi diye kendi öz kardeşinden firar edecek gördüğünde. Ve ümmihi ve ebi annesinden ve babasından da kaçacak. Özellikle hak isteme tehlikesi varsa. Benden hak isterler korkusuyla kaçacak gördüğü zaman. Ve sahibetihi ve beni hanımından ve çocuklarından da kaçacak. Eğer hak alacak verecekler varsa özellikle. Dolayısıyla çünkü orada herkesin kendisini meşgul eden, korktuğu, içinden nasıl çıkarım diye endişe ettiği korkulu bir ortam var. Yarın kıyamet mahşer meydanında. O yüzden kim kimde neleri bulursa alabileceği ne varsa alabileceğini hesaba katma gerekiyor. Yani kul hakkı varsa rahat alabileceği bir şey söz konusuysa onu karşıda bırakmak istemeyecek ve kendisi hem ya makamını yükseltmek için ya ateşten cehennem ateşten korunmak kurtulmak için bunu alma yoluna gidebilecektir. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün tefekküre dalmış. Gözyaşları gelmeye başlamış bu arada. 3-5 sahabe de varmış izleyen. İşte Allah Resulü kendine gelince ya Resulullah bir şeye üzüldünüz galiba demişler. Evet demiş biraz önce bana mahşer meydanından bir sahne gösterildi. İki kardeşin hesaplaşması gösterildi demiş mahşer meydanında. Kısaca abisi büyük olan abisi küçük kardeşinin hakkını hukukunu yemiş. Haklarını vermemiş. Miras hakkında. Babadan kalan şeylerde haksızlıklar yapmış. Diğeri ezik bir vaziyette abisine ses çıkaramamış ama içten içe hakkını da helal etmemiş dünya hayatında. Ve o şekilde ahirete intikal etmişler. Mahşer meydanı kurulduğunda küçük önce abisinin amel defterleri gözden geçirdikten sonra iyi haller de varmış. Abisinin duasını aldığı bir hal insanlar varmış. Salih amelleri daha fazla olduğu için cennete götürülmek üzere giderken kardeşi hak istemeye başlıyor. Yani abisi cennetlik durumdayken kardeşi alamadığı haklarını istemeye başlıyor. Alıyor abisinin amellerinden, ecirlerinden. Bu sefer daha önce cennetlik durumda olan abisi cehennemlik hale geliyor. Cehenneme %50'yi geçiyor şeyleri. Sevapları azalınca günahları %50'yi aşıyor. Bu sefer yolun cehennem tarafına götürülmesi gerekince Cenab-ı Hak abisinin de dediğimiz gibi bir takım insanların duasını aldığı için, güzel halleri bulunduğu için, evet bu kardeşin hakkını yemiş ama başkalarına çok iyilikler yapmış. Bunlar da var. Bunun üzerine Cenab-ı Hak emrediyor. Ve görevli melek bu kardeş durumundaki kişiye diyor ki arkana bakar mısın? Arka tarafına doğru. Ne var? Bak, dönüp baktığı zaman harika bir köşk. Bahçesi var. Hizmetçiler, huriler, efendim, yeşillikler. Çok harika bir köşk gösteriliyor. Efendim bunu bana neye gösteriyorsunuz diyor bu kişi. Görevli melek eğer ağabeyinin hakkından vazgeçersen ona hakkını helal edersen Cenab-ı Hak sana bunu ikram olarak verecek. Bundan sonra cennette kalacağın yer burası olacak diyor. Bunun üzerine kardeş durumundaki kişi peki ağabeyimin diyor cehenneme gitmesinden diyor ben zevk mi alacağım? madem Cenab-ı Hak bana bu ikramda bulunuyor, bulunacak, ağabeyimden olan haklarımdan vazgeçiyorum diyor. Ondan sonra yeniden ağabeyinin yolu cennete çevriliyor. Yani buna benzer tabii ki istinai hesaplaşmalarda olacaktır. Ama bunlara çok da güvenmemek lazım. Yani özellikle kul hakkı konusunda o hakkı ya kula iade etmek imkan varsa biliyorsak yani veya bilmiyorsak onun adına sevabını ona bağışlamak üzere fakir fukara tasadduk etmek gerekiyor. Çünkü yarın kıyamet gününde onun sevabı o bizden hak alacağı olan kişiyi meşgul eder ve bizden hak istemekten vazgeçer. Çünkü karşılığının tedbirini almışız yani. Dünya hayatında ona ait olması gereken hakkı, malı neyse fakir fukaraya tasadduk etmişiz. Ve meydana gelen sevap da onu meşgul eder, memnun eder. Yarın kıyamet gününde bizim yakamızı bırakabilir. Bu yüzden kul hakları ve elde ettiğimiz ona bir takım haklarda başkalarına ait haklar varsa bunların temizlenmesi yoluna gitmek lazım. Sadece tevbe istiğfar edeyim diye bunların içinden çıkmak elbette söz konusu olmaz. Hatta bildiğimiz gibi mesela hac ibadetinde yani Arafat'a çıkıp da hala günahım kalmış mıdır diye düşünmek bile ayrı bir günahtır buyuruyor Peygamberimiz. Fakat bu arada bütün günahların affedilmesi yerine kulakları bundan hariçtir diyoruz. Yani hacca gitmişiz, ifa etmişiz. Bütün günahlarımız temizlenmiş görünüyor ama kulakları bundan istina ediliyor. Neden? Çünkü memleketimize döndüğümüzde bizden alacakları olanlar bunu talep edecek. Hakları var. Bir haksızlık yaptıysak, mali bir konuysa o hakkı hak sahibine ödememiz lazım. Bunları yapmadan hacca gittiysek onlar yine kenarda duruyor. Ve yarın kıyamet gününde karşımıza çıkabilecektir. Yani o yüzden bu gibi mali konular gerçekten helal haram sınırına dikkat edilirse kontrol altına tutulabilir. Fakat bunu da yapmak için tabii ki yaptığımız işin aslında helal haram sınırı ölçüsü neden ibarettir? Acaba hangi noktalarda harama düşebilirim? Mekruhlar, kerahatler meydana gelebilir diye ilgilenmemiz, ehlinden sorarak ölçüleri güzel izlememiz ve tespit etmemiz de gerekiyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh bildiğimiz gibi halifeliği döneminde Mısır, Suriye, Irak, İran fethedildi. Bütün o bölgeler onun zamanında fethedildi. Bir kısım sahabiler Anadolu kısmına da girdi malum. Ahlat'ta birçok şehitler var, sahabe şehitleri. Ahlat mezarlığında bunları bugün görebiliyoruz. Yani dolayısıyla bu bölgeler fethedildi ama İslamiyet'i oralarda yayabilmek için biraz zamana bağlıydı. Ve birden de İslamiyet'in oralarda öğretilmesi kolay olmadı. Hazreti Ömer'in 10 yıl gibi uzunca süre halifelik döneminde bu bölgelerde İslam'ı yaymak, öğretmek tamamen sıfırdan İslam'a giren İran bölgesi mesela daha önce ateşperestti. Yani ehli kitap da değil. Hristiyan ve Yahudiler bize daha yakın şeye göre. Ateşperest İranlılara göre. Ama İslam'a girdiler. Hazreti Ömer zamanında zorla mı? Yenildikleri için mi girdiler? Hazreti Ömer'in orduları, İslam orduları oraya girdikleri için, işgal edildiği için acaba zorlandıklarını düşündüler bilemiyoruz. Ama Müslüman oldular, İslam'a girdiler. Ama İslam öğretilecek. Nasıl öğretilecek? İşte bunun da tedbirleri alınmış o dönemde. Güzel bir eğitim sistemleri de oluşturulmuş. Mesela Hazreti Ömer valilere genelgeler gönderiyor İslam'ın oralarda yayılması için. Mesela bir genelgelerinde "La yebi'a fî sükna illâ men tefekâ fiddîn" şeklinde bir cümlecik ama çok şey ifade ediyor. Valilere diyor Hazreti Ömer, kendi bölgelerinizde esnaf ve tüccarı toplayın. Kendilerine şunu bildirin. Herkes kendi yaptığı işin, ticaretin, mesleğin fıkıh hükümlerini öğrenmedikçe bizim çarşı ve pazarlarımıza alışveriş yapmasın diyor Hazreti Ömer. Yani önce yaptığı işin helal mı, haram mı olduğunu anlasın, araştırsın, öğrensin. Harama düşmeyecek şekilde bir takım bilgilere sahip olduktan sonra ticaretin alışverişine devam etsin diyor. Ve bu konuda tedbirler alınsın diyor. Mesela sarraflıklar ele alınsın diyor. Faiz konuları daha çok orada olduğu için. kasaplık işi diyor, hayvan kesimi işi Müslümanlarca ele alınsın diyor. İşte Yahudilerin, Hristiyanların falan elinde olan saraflıklar ve bilhassa kasaplar falan hayvan kesiminde, domuz eti satışında vesairede problemler meydana getirdiği, getirebileceği için saraflıkta, ayrıca faizle para vermeler, tefecilik dediğimiz olaylar cereyan edebiliyor ve Müslümanlar bunlara el atsın demiş Hazreti Ömer o bölgelerde. Yani herkes kendini önce helal ve haramı öğrenerek yetiştirsin, ondan sonra işine, mesleğine dikkat etsin, devam etsin şeklinde talimatları olmuş. Mesela yine hanımlara özellikle Nur suresini baştan sona ezberletilmesi ailelerde ve içindeki hükümleri, Nur suresinde olan helallar, haramlar, aile hayatı ile ilgili birçok konular var bildiğimiz gibi, adab konuları. Yani evin içinde rastgele odalara girerken bile kapıyı çalmadan anne babanın odasına gece vakti çocuğu bile olsa, hizmetçisi de olsa girebilmek için izin isteyerek girmesi ne varıncaya kadar Nur suresinde bir takım edepler, hükümler yer almış. Bunlar ailelere ezberletilsin, öğretilsin demiş Hazreti Ömer. Hazreti Ayşe'den de yine buna benzer gelen şeyler var. Yani bütün Müslüman hanımlar Nur suresini su gibi ezberlemeli ve günlük hayatında bunlarla amel etmeyi hedeflemelidir demiş Hazreti Ayşe ve hanımlara bunu çok tavsiye ediyormuş. Evet, bunun gibi değerli kardeşlerimiz, demek ki önce yaptığımız işin helal mı haram mı olduğunu, ölçülerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve bunu da elhamdülillah günümüzde anlamak, sorup öğrenmek çok da zor olmuyor. Çünkü çok eserler artık yazılmaya başlandı. Elhamdülillah bunu bilen pek çok ilahiyatçı meslektaşlarımız var. Bu gibi hususlarda harama düşmemek için gerekli önlemlerin alınması da gerekiyor. Ben burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.